Ayrım 10. Romanov Komplosu Glenn Mead. Sayfa 124. 18. Kısım. Lydia Marianne'in provasında duruyor, yüzü tuzlu su damlacıklarıyla ıslanırken üşüdüğünü ama canlandığını hissediyordu. Tekne dalgaların arasından rengarenk onlarca balıkçı teknesinin doldurduğu Hoft limanına doğru yol alıyordu. Genç kadın dirsekleri deri yamalı bir erkek kabanıyla kaba yünden pantolon ve lastik çizmeler giymiş, kuzguni saçlarını da bez bir kasketin altına saklamıştı. Sarp tepelerden güçlü bir rüzgar esip bir an için tuz ve balık kokusunu bastırdı. Hava birden sarı katır tırnağının mis gibi Hindistan cevizi kokusuna bulandı. Kaptan köşkünün kapısı açıldı, Finn ablasının yanına geldi. ''Burada değil misin gibi ne düşünüyorsun?'' Lydia soğuğu dışarıda tutmak istiyormuşçasına kollarıyla bedenini sardı, başıyla feneri, çığlık çığlığa bağıran martılarıyla dev tepeleri işaret etti. ''Katır tırnağı kokusunu duyabiliyor musun? Asla unutmayacağım bir kokudur. Pazar öğleden sonraları Sean'la birlikte tramvaya biner, piknik yapmak için Hout Head'e giderdik.'' Finn yüzünü buruşturdu. Ambarı bir gece önce yakalayıp silahların üzerini kaplamak için doldurdukları balıkları gösterdi. ''Bense eve döndüğümüz için seviniyorum. Balık kokusuyla bir gece daha geçiremezdim. Yoksa eminim birini öldürürdüm.'' Ablası gözleriyle köyün limanını taradı. ''Daha eve gelmedik Finn. Sen bizi bekleyen bir tehlike olmasın diye dualarını etmeye başla.'' ''Dini nerede?'' ''Geliyor.'' Kaptan Göşkü'nün kapısı bir daha açıldı ve kaptan göründü. Bir acı göbeği deri kemerinin üzerinden sarkıyordu. Birkaç günlük sakalı ve sanki hayalet görmüş gibi dimdik kelt saçlarıyla kaplı ürkütücü bir başı vardı. Elinde bir dürbünle iki kardeşin yanına geldi. ''Ne haber Dini?'' diye sordu Lydia. Adam kaldırıp baktığı dürbünü göbeğine dayayıp parmağını liman yolu üzerindeki granit binaya uzattı. ''Depocunun bürosunda sol üstteki pencerenin yeşil perdesi kapalı. Çocuklar kıyıda tehlike olmadığını haber veriyor.'' Lydia elini gözlerine siper edince yeşil perdenin kapalı olduğunu gördü. Sonra dürbünü alıp limandaki öteki binaları inceledi. ''Liman müdürünün adamlarından eminsin değil mi?'' ''Baş memur bizden biri. Onun için kimseyi limandan bir şeyler çıkarmamıza karıştırmaz. İngilizler limanda günde birkaç kere devriye geziyor ama şimdilik her şey temiz görünüyor. Etrafta devriye olsa işaret alıp tekrar açılır ve onlar gidene kadar beklerdik.'' Genç kadın dürbünü uzattı. ''Neden içimde bütün bunların fazla güzel olduğu hissi var?'' Adam sırıttı. ''Çünkü bir haftalık kuzu kadar ürkeksin Lydia Ryan. Haklısın da ama bana kalırsa yolumuz açık.'' ''Yanaştığımız zaman bu sandıkları zaman kaybetmeden kamyonlara yüklememiz gerekecek. Sandıkların balıkların altına iyice gizlenmesini, hepsinin de brandayla örtülmesini istiyorum.''
''Öyle olacak Lydia.''
Kaptan kasketinin siperliğine dokundu ve kaptan köşküne döndü. Tayfalar palamarları istiflemeye, yanaşmaya hazırlanmaya girişti. Lydia ne olduğunu anlamadan dalga kıran tepesinde bitti. Marianne usturmaçalara bindirdiğinde sarsıldı. Tayfalar emirler haykırdı, palamarlar havada uçtu, tekne demir merdivenin basamaklarının yanında aborda oldu. Lydia parlak siyah mavzeri cebine yerleştirmeden önce dolu olup olmadığını kontrol etti. Avucunu kardeşinin yanağına dayadı, bir süre öyle durdu. ''Tehlike işareti olursa dışında kalacaksın Finn, anlaşıldı mı?'' Finn sanki onuru kırılmış gibi baktı. ''Hep öyle diyorsun ama herhangi bir erkek gibi dövüşebilirim Lydia.''
''Tabii dövüşürsün ama davamız için dirin ölününden çok daha değerli Finn Ryan. Şimdi ambardaki balıkları boşalt da silahları alabilelim.''
Göz kırptı, kardeşinin yanağını sevgiyle okşadı, ardından merdivenden tırmanıp çıktı. Ayağını attığı rıhtım insan kaynıyordu. Cuma sabahıydı. Küçük büyük balıkçı tekneleri tuttukları balıkları boşaltıyor. Limanın her tarafında Dublin'in balıkhanelerinden gelme alıcılar görülüyordu. Arkası tenteli, kırık buz dolu kasa yüklü bir Ford kamyon rıhtımda geri gitti. Durduğu zaman içinden yağlı muşamba, önlük ve başlık giymiş iki adam atladı. Biri rıhtımı gözlerken diğeri kocaman elli, kızıl saçlı, çilli ve dalyan gibi olanı yaklaştı. Lydia'ya bakıp başlığına dokundu.
''Başardınız patron. Bizi unuttuğunuzu düşünmeye başlamıştık.'' Gevezeliği işin sonuna sakla Matty. Adam arkadaşına dönüp sertçe, haydi bakalım Paddy diye seslendi. Kırık buz kasalarını çıkaran tekne mürettebatının yardımıyla işe koyuldular. Onlar kasalara balık istiflerken tayfalardan birçoğu silah sandıklarını rıhtıma çıkarıp kamyonun arkasına yüklüyordu. Ardından buzlu balık kasaları sandıkların üzerine yerleştirildi. Hepsinin üzerine de leş gibi balık kokan yağlı brandalar örtüldü. İş bitince Lydia kamyonun şoför mahalline tırmandı. Ardından Finn geldi. Onu izleyen iri yarı kızıl saçlı adam direksiyonun başına geçerken arkadaşı kamyonun arka kapağına tünedi. Lydia gözlerini limanda gezdirdi. Onlarca kamyon, at, araba gördü. Kıyı yolunun yakınında bir tramvay Hovhead'e doğru geçerken üzerindeki elektrik telleriyle patlayan kıvılcımlar bir havai fişek gösterisini andırdı. ''Ne var?'' diye sordu Finn. Ablası başını salladı. ''Görünürde tek bir İngiliz askeri yok. Neredeyse fazla mükemmel. Havada bir bulut bile yok. İstersen buna içgüdü de ama birden tüylerim diken diken oldu.'' Kızıl saçlı şoför gülümsedi. İçindeki kelt bu. Her dakika bir alamet ararsın. Ama İngilizler bekliyorsa beklediklerinden fazlasını alacaklar demektir. Koltukların arkasında bir tüfek bir de makineli Bergman var. Ateş etmek yok Matty. Ben söylemeden ateş edilmeyecek. Tüfeklerin yeri doldurulabilir. Hayatlar doldurulamaz. Şoförün koluna dokundu. İngilizler herhangi bir şeye kalkışırlarsa liman çıkışında yaparlar. Onun için gözlerinizi dört açın. Joe Boyle limandaki sokağın karşı tarafında kamyonun limandan çıkıp Dublin'e giden Hovt ana yoluna saptığını, Lydia Ryan'ın şoför mahallinde oturduğunu gördü. Jackson bitmemiş sigarasını fırlattı. Ryan'ı sadece izlemek mantıklı gelmiyor Boyle. Onu tutuklamamız gerek. Oynadığın kahrolası oyun nedir? Boyle gözlerini uzaklaşan Ford'dan yükün ağırlığıyla ezilen süspansiyonundan ayırmadan ''Gizli bilgi bu Jackson. Senin yapman gereken emirlere uymak. Şimdi onlar bizi ekmeden ayağını gaz pedalına bastır.'' 19. Kısım 10 dakika sonra Dublin yolundayken Lydia rahatlamaya başladı. Sutton Crossroads adlı bir levhayla işaretlenmiş bir kavşağa yaklaşırlarken şapkasını çıkarıp saçını omuzlarına bıraktı. Birden yanında sepeti olan bir Triumph motosiklet kamyonun yanından hızla geçip gitti. Sürücüsü ve yanındaki yolcu miğferli, atkılı ve gözlüklüydü. Kavşaktan hızla geçerlerken neşeyle el salladılar, korna çaldılar. ''Finn, bu ikisinin acelesi var anlaşılan.'' dedi. ''Birileri yaralanırsa şaşmayacağım.'' 1,5 kilometre kadar ötede kamyon sahil ana yolunda bir dönemece girerken sollarında Dublin körfezinin tuzlu bataklıkları uzanıyordu. Lydia ileride motosiklet ve sepetinin yolun üzerinde devrik yattığını, arka tekerleklerin hala döndüğünü gördü. Sürücü yolun üzerinde sırt üstü yatmış, arkadaşı yanına diz çökmüştü. Kamyonu görünce durdurmak için heyecanla ellerini salladı. ''Dedim size, bela ararsan bela gelir seni bulur.'' dedi Finn. Kamyonu yavaşlatan Matty gergindi. ''Bizim sorunumuz değil Lydia, ya tuzaksa basıp geçmemi ister misin?'' Yerdeki adama umutsuzca el kol sallayan diğerine bakan Lydia da pek emin değildi. Vicdanı bastırıyordu ama cebindeki mavzeri yoklarken tehlikeye atılmamayı yeğledi. Motosikletten 20 metre kadar sonra kenara çek. Motoru kapatma ve uyanık ol. Matty kaza mahallinin çevresinden döndü, sonra da frene basıp kamyonu durdurdu. Lydia mavzerin horozunu kaldırdı, avucunun içinde sakladı. Gizlemek için gömleğinin kollarını indirdi. Her iki ucuna baktığı yol bomboştu. ''Ben gidip bakarken sizler burada kalın.''
''Dikkatli ol Lydia.''
''Merak etme.'' Genç kadın kamyondan inip yolcuya yaklaşırken Matty elini koltuğun arkasına uzattı. Bergman'ı almaya hazır bekledi. Ayaktaki adam yaklaşık 30'larında, kısa sarı saçlı ve mavi gözlüydü. Kaygılı görünüyor, İrlanda aksanıyla konuşuyordu. ''Tanrı'ya şükürler olsun durdunuz. Biraz fazla hızlı gidiyorduk ve dönemeçteyken kahrolası motor kontrolden çıktı. Korkarım arkadaşımın bel kemiği kırıldı.'' Lydia yerde yolun üzerinde kolları bacakları açık yatan sürücüye baktı. Gözlüğünün ardında gözleri kapalı inliyordu. ''Kaldırmaya çalıştın mı?'' Adam böğrünü bir şeyle dürterken Lydia o bilindik hafif tıkırtıyı işitti. Evet ama tembel herifin tekidir. Aksanı birden Londra'ya dönen sarışın şimdi sırıtıyordu. Elinde bir Smith ve Wesson tabancayla kamyondakiler silahı görmesin diye arkasını dönmüştü. Pekala asi inek, ne diyorsam onu yap. Arkadaşıma doğru yürü. Kamyondakilere işaret vermeye kalkarsan seni nallarım. Kimse yardımına gelemez zaten. Hepiniz tuzağa düştünüz. Lydia göz ucuyla bakınca yolun karşı tarafındaki duvarın ardında haki üniformaları fark etti. Kaçma ihtimalini hesaplamaya çalıştı ama pek fırsat bulamayacağını anladı. Finn ve Matt'in ne olup bittiğinden habersiz yine de kararsızca ona baktıklarını gördü. Yerdeki adama yaklaşırlarken sarışın tabancasının namlusuyla Lydia'yı sertçe dürttü. Arkadaşımla ilgileniyormuş gibi diz çök. Sonra kamyondakilere seslen. Yardıma ihtiyacın olduğunu söyle. Başka bir şey denersen kal bura dönersin, anlaşıldı mı? Lydia kıs kıs bir gülme duyup yerde hareketsiz yatan adama dönünce eldivenli elindeki küçük tabancayı gördü. Vay canına, oyuna devam beni. Lydia'nın yüzüne bakıp sırıttı. Pantolona bayıldım sevgilim, kıçını güzel gösteriyor. Cehenneme git, dedi Lydia. Arkası hala kamyona dönük eli tabancalı sarışın güldü. Kahrolası karı, ama burada gerçek bir mağdurumuz var. Frank, endişelenme güzelim. Dublin kalesine gidince o güzel bacaklarını ayıracağız. Yatakta güzel bir gece terbiyeli olmayı öğretir sana. Öğretmenin de benim. Lydia'nın gözlerine çelik gibi bir bakış yerleşti. Ama küçük bir sorun var. Ya öyle mi? Neymiş? Sarışın sırıtıyordu. O kadar uzun yaşamayacaksın. Lydia'nın sağ eli kalktı, Mauser bir kere öksürdü ve kurşun sarışının sol gözüne saplanıp adamı yere cansız devirdi. Elektrik çarpmış gibi debelenerek kalkmaya çalışan ikinci adama döndü. Adam tabancasını doğrultuyordu. ''Seni cadı!'' Lydia adama iki el ateş etti, göğsünden vurarak sırt üstü asfaltın üzerine devirdi. Hızla döndü, Matt ve Finn'e bağırdı. ''Tuzak, askerler yolun karşısında, kamyondan inin!'' Matty bir anda koltuğun arkasındaki Bergman'ı çıkardı. Ancak bir silah sesi duyuldu. Göğsüne isabet eden kurşunla sarsıldı, hareketsiz kaldı. Lydia ona doğru koşarken Finn elinde tabancasıyla kamyondan atladı. Silahlar patladı, kurşunlar kamyondan sekti. Arka kapakta brandaya tutunan adam saklanmaya çalışırken kolundan vuruldu. Lydia Bergman'ı Matty'nin cesedinin altından çekip çıkarmayı başardı ve kamyonun arkasına koşup siper aldı. ''Kafanı indir Finn, yoksa kafasız kalacaksın.'' Yolun karşısından bir yaylım ateşi açılınca Bergman'ı kucakladı, zamanını kolladı, kamyonun arkasından çıktı, tetiğe çöktü. Makineli ellerinde dans etmeye başladı. Boyle Sutton Crossroad'a yaklaşırken Model T yavaşladı. Keskin tüfek seslerini, ardından da makinelinin o bilindik tak tak tak takırtısını işitti. ''Ne cehennem!'' Hiç düşünmeden koltuk altındaki kılıftan koltuğu çekmeye davrandı. Ama yanındaki Jackson Webley'ini kaburgalarına dayamıştı bile. ''Planda değişiklik oldu Boyle.'' ''Sen neden bahsediyorsun?'' Adam sırıttı. ''Ryan ve arkadaşlarına pusu kurduk. Sayıca çok üstünüz. O yüzden fazla sürmez. Ryan'ın asılmasını kendime iş edindim.'' Boyle seni salak serseri diye dişlerinin arasından tısladı. Jackson tabancanın namlusuyla ağzına vurarak dudaklarını kanattı. ''Majestelerinin bir subayıyla konuşurken kafanda terbiyeli bir dil taşıyacaksın Boyle. Şunu tabancasından kurtar Smith.'' Zevkle Smith sırıttı, uzandı ve koltuğu çekip aldı. Boyle'un gözlerinde tehlikeli bir şimşek çaktı. Çok koyu, çok derin ve son derece tehditkar bir şimşek. ''Salaklığının bedelini ödeyeceksin Jackson. Yaptıklarının ne demek olduğundan haberin bile yok.'' Jackson alayla ''Onu da göreceğiz.'' dedi. ''Bir sürü cumhuriyetçi yakaladığımı duyunca üstlerim çok keyiflenecek.'' Cep saatini çıkardı. ''İki ateş arasında kalmak istemiyorum. Onun için silah sesleri kesilene kadar burada oyalanacağız.'' Yaylım ateşi yoğunlaştı. Makinelinin takırtısına hafif silahların gürültüsü karıştı. Boyle öfkesini dizginlemekte zorlanarak yumruklarını sıkmış oturuyordu. Jackson sırıtarak ''Rahat ol Boyle'' dedi. ''Bu çatışma yakında bitecek. Şansımız varsa Ryan'ı asmak zahmetinden kurtuluruz.'' 5 dakika sonra silah sesleri biraz kesildi. Sonra aynı yoğunlukta yeniden başladı. Jackson sabırsızlıkla saatine baktı. ''Neden bu kadar sürdü? Çoktan bitmiş olmalıydı.'' Bir motosiklet gürültüsü havayı yardı. Kavşaktan hızla çıkan bir motosikletli göründü. Jackson'ın önünde tekerlekleri cayırdatarak durdu. Sürücü gözlüğünü alnına itti. Tuzağa yardılar efendim. Makineli tüfekleri varmış. Adamlarımızı yerlerinden kımıldatmadılar ve kaçtılar.
Ne?
Ama fazla uzaklaşamadılar. Bir sonraki dönemeçte de yolu kesmiştik. Orada yakaladık. Cumhuriyetçilerden ikisi öldü. Diğer ikisi yaralı. Kamyonlarımızdan biriyle Dublin'e götürüyoruz. Motosikletli gaz verip gürültüyle uzaklaştı. Jackson ve Smith dönerlerken Boyle arabadan indi. Elleri belinde öfke saçan gözlerini adamlara dikti.
Jackson, seni tutukluyorum Boyle dedi. Hiçbir yere gidemezsin.
Boyle hiçbir uyarıda bulunmadan sol elini kaldırdı. Jackson'ın elindeki tabancayı söküp alırken iki de parmağını kırdı. Adam acıyla haykırdı. Boyle'un sağ yumruğu çenesinde patladı. Kemik parçalanmış gibi bir çatırtı duyuldu. Jackson yumruğun şiddetinden arabanın kaputunun üzerine uçtu. Smith dişlerini gıcırdatarak başlayacak dövüşe hevesleniyormuş gibi izliyordu. Dizlerini bükerek dövüş duruşu aldı, başını omuzlarının arasına gömdü ve kocaman yumruklarını sıktı.
''Cesursun değil mi? Bakalım kendi boyunda biriyle de dövüşebilecek misin?''
Yumruklarını sallayarak yaklaşırken Boyle yana çekildi. Smith'in dizinin hemen altına sert bir tekme savurdu, sonra yumruğunu adamın ense köküne indirdi. Smith sendeledi, acıyla omurdandı ama hızla dengesini bulup tabancasına uzanmaya davrandı. Boyle Webley'i doğrulttu, horozu kaldırdı ve Smith'in alnına çevirdi.
''O kalın kafanda bir delik açmamı istemiyorsan bir işe kalkışma evlat, tabancanı yere bırak. Koltuğumu yavaşça bana uzat ama namlusundan tutarak. Ondan sonra da gerile.''
Smith söylenenleri yaptı, sonra ellerini kaldırıp geriledi. Boyle Jackson'ın yanına yaklaştı.
''Sanırım size kadına zarar vermemenizi söylemiştim.''
Jackson eli çenesinde hala yerde yatıyor, meydan okuyan gözlerle Boyle'a bakıyordu. Çenesi çıkmış gibi konuşması zor anlaşılıyordu.
''Umarım ölülerden biri Ryan'dır. Ya sen kim olduğunu sanıyorsun, pis İrlanda domuzu?''
''Cevabı basit, size bir ders verecek kişiyim.'' Bu sözlerle birlikte koltuğunu kaldırdı ve Jackson'a iki kez ateş etti. Her diz kapağına birer kez. 20. Kısım. 3 saat sonra Boyle Kent'in kuzeyinde Dublin'in Mater Hastanesi'nin güvenli bir odasının önünde volta atıyordu. Genellikle yakındaki Moonjoy hapishanesinin sakinlerinden olup tedavi için hastaneye yatırılan cumhuriyetçilere ayrılan koridorun girişinde iki silahlı İrlanda Kraliyet Polisi dedektifi nöbet tutuyordu. Kapının açıldığını duyunca döndü, odadan kolalı bembeyaz bir önlük ve başlık giymiş bir rahibenin çıktığını gördü. Elinde paslanmaz çelikten bir ameliyathane tepsisi, tepsinin içinde de kanlı sargı bezleri vardı. ''Şimdi girebilirsiniz efendim ama doktor en fazla birkaç dakika.'' dedi.
''Teşekkürler.''
Loş ışıklı, dezenfektan kokulu odaya girdi. Kalın demir parmaklıklı pencerede yağmur trompet çalıyor, yatağın yanında gür bıyıklı silahlı bir polis memuru oturmuş gazete okuyordu. Boyle'un girdiğini görünce gazetesini katladı ve başıyla selam verdi. Boyle kırışık yüzlü, kemikli elli yaşlıca bir rahibenin Lydia'nın nabzını yokladığı yatağa yaklaştı. Sargılı yaralarına rağmen genç kadının bir bileği yatağın demir karayolasına kelepçelenmişti. Uyuyor, yastığa yayılmış uzun saçlarıyla suyun üzerinde yüzüyormuş gibi görünüyordu.
''Durumu nasıl hemşire?''
Parşömen cildi yaşlı cerrahibe kaşlarını çatarak baktı.
''Ameliyattan sonra dinleniyor. Buraya gelmenin nedeni sorgulamaksa yapamazsın.''
''Öyle bir niyetim yok hemşire. Nasıl olduğunu öğrenmek istedim.''
''Bana baş hemşire diyeceksin. Yoksa onu vuran alçak sen misin?''
''Hayır, ben koridorun ucundaki İngiliz subayını vurdum. Diz kapakları parçalanmış olanı.''
Kadın şaşırdı. Boylun anlattıklarından bir anlam çıkarmaya, sadakatinin ne tarafa yönelik olduğunu anlamaya çalıştı. Adam şapkasını yatağın yanındaki metal dolabın üzerine fırlattı.
''Uzun ve karmaşık bir hikaye hemşire. Benden anlatmamı istemeyin. Ama inanın bana, bu kadına zarar verilmesini hiç istemedim.''
Rahibenin yüzü aydınlandı. ''Tanrı söylediklerini bağışlasın ama o asker bozuntusunu vurarak belki de doğru olanı yaptın. Onun gibiler bu ülkeyi batırdı.''
Boyle Lydia'nın uyuyan yüzüne, soluk cildine zıt koyu renkli uzun kirpiklerine baktı.
''Teşhis neydi?''
Sol omzunda bir kurşun yarası. Fazla hasar vermemiş, kolayca atlatacak. Kardeşinin durumu çok farklı. Kurşun sol bacağını parçalamış. Şansı varsa tekrar yürüyebilir.
Boyle Lydia'nın yüzünü inceledi. Uykuda inanılmayacak kadar huzurluydu. Koyu renklerinde neredeyse gizemli bir tanıdıklık vardı. Hiç düşünmeden elini genç kızın yanağına götürdü. İzleyen sessizliğin içinde birden iki şeyin farkına vardı. Camda trompet çalan Yağmur ve rahibenin bakışı. Elini çekti.
''Onu tanıyor musun oğlum?''
Boyle gözlerini yatağa çevirdi. ''Hiç tanışmadık ama bana ölen kızımı hatırlatıyor.''
Bunu duyduğuma üzüldüm.
Kadın istavroz çıkardı, cübbesinden tesbihini çıkarıp kemikli elleriyle çekmeye koyuldu.
Dua hep işe yarar, biliyorsun değil mi?
Boyle'un yüzü sertleşti. Hatırlanmış bir yaz, sonsuz bir üzüntü ifadesine büründü. Tanrı hakkında ne denir bilirsiniz. İnsan çocuğunu kaybetmeye görsün. Bir toplu iğne başında oynatabileceğim bütün meleklerin bir anlamı kalmaz. Tanrı'ya inanmak güç olur.
Rahibe elini koluna koyunca kadının kemikli parmaklarını hissetti. ''Ama o sana hala inanıyor oğlum, sakın unutma.''
Rahibenin sözlerindeki iman gücünden sarsılarak şapkasına uzandı. ''Beni Sackville Caddesi'ne götürebilecek bir taksi nereden bulunur, hiç fikriniz var mı? Bir randevuya yetişmem gerekiyor da.''
''Hastane girişinin hemen dışında bir durak var ama bugünkü gibi yağmurlu günlerde biraz beklemen gerekebilir.''
Sanki aklını karıştırmış gibi Boyle'un yüzünü incelemeye çalıştı.
''Kimsin sen oğlum?''
Adam şapkasını kafasına geçirdi. ''Ne tuhaf, ben de kendime yıllardan beri bunu soruyorum. Tesbihi sakın elden bırakmayın hemşire. Bakarsınız bana bir faydası dokunur.''
21. Kısım. Boyle 20 dakika sonra Dublin'in Sackville Caddesi'nde Gresham Oteli önünde taksiden indi. En üst kattaki suitine çıkarken yağmur kovadan boşanırcasına yağmaya başlamıştı. İçeri girdiğinde Hannah Volkov çoktan gelmiş, şöminesi gürül gürül yanan ağır kadife perdelerle süslenmiş odada kırmızı Joseph'in koltuğa yerleşmişti. 30 yaşından çok daha genç gösteriyor, muhteşem vücudu ve Slavlara özgü zarif elmacık kemikleriyle sahne için yaratıldığını kanıtlıyordu. Kocaman ve anlamlı cam göbeği mavisi gözleriyle çevresine sükunet ve zarafet yayıyordu. Boyle ıslak şapkasını silkeledi. ''Bu ülkede emin olabileceğin tek şey yağmur. Burada doğan her çocuğa doğumunda bir şemsiye armağan etmek gerektiğine inanacağım neredeyse.''
Hannah gülümseyerek kalktı. ''Siz İrlandalılar havayı takmış gibisiniz Joe. Sesi kısık ve yumuşak, İngilizcesi kusursuzdu. Yine de Rus aksanı belli oluyordu.''
Boyle paltosunu çıkarıp şapkasıyla birlikte kapının yanındaki portmantoya astı. Sonra içki dolabının yanına gitti.
''Sadece bu kadar kötü olduğu için, bununla birlikte tek bir saat içinde dört mevsimi de yaşayacağın çok gün olur. İçki, bir içkiye çok ihtiyacım var.
Şaraba hayır demem.''
Boyle Hannah için bir kadeh kırmızı şarap, kendine de bir Bushmills viski hazırladı. Sonra da ateşin karşısında kadının yanına yerleşti. Hannah o akşam yorgun ve kaygılı görünüyordu. Siyah uzun elbisesi vücudunun güzelliğini ortaya çıkarıyordu ve üzerinde fazla mücevher de yoktu. Sadece bir altın halka, bir de ucundan sekiz kollu Rus saçının sallandığı basit bir gerdanlık.
Boyle kadehini uzattı, viskisinden bir yudum içip iç çekti.
''Şerefe demek isterdim ama maalesef haberler iyi değil. Kendine gelmesi zaman alacak.''
''Ne kadar zaman?''
Tekrar içini çekti. ''Emin değilim, yarın doktoruyla görüşeceğim. Lanet bir iş oldu. Lydia Ryan kusursuzdu. Bu iş için gerekli bütün özelliklere sahipti. Bu aşamadan sonra onun yerine birini bulmak imkansız olacaktır.''
Hannah kadehini bıraktı. ''Başka biri yok mu?''
Boyle viskisinden bir yudum daha içip Çar'ın özel bürosunda çalışan kadın memurla kralcı bir subayın yaşlıca karısını saymazsan yok dedi. Üstelik hiçbiri bu göreve uygun değil. İstediğimizi yerine getirmek için ancak Ryan gibi biri gerek.
Hannah Volkov Sackville Caddesi'ne bakan pencerenin yanına gitti. Aşağıda Lewis makineli tüfekler ve İngiliz askerleriyle dolu iki kamyonun yağmurun altında geçişini izledi.
''Ne kadar vaktimiz var?''
''Zamanında Yekaterinburg'a yetişmelerini istiyorak çiftimizi göndermeye 7 günden fazla zaman yok.''
Hannah'ın sesinde umutsuz bir tını vardı.
''Başaracağımızı söyle bana Joe.''
Elini yüzüne götürdü. ''Elimden geleni yapacağıma söz vermiştim. Elimden geleni yapacağım. Ama işler karışıyor.
Ryan tüm sağlığına kavuşup bize yardım etmeyi kabul etse çok tehlikeli bir yolculuk yapması gerekecek.
Dışarıdan sokaklardan uzak silah sesleri duyuldu. Boyle içki dolabına gitti ve bardağına yeniden Bushmills doldurdu.
İrlandalılar 600 yıllık başarısız ayaklanmalardan sonra bu kez gerçekten intikam peşindeler.
Bu arada Londra'daki dostlarımızı kızdırdın. Telefon ettiler. Şu tabancanı kılıfından çıkarmamanı söylediler. Sen adamlarından birini sakatlamadan da ülkenin vahşi batıya döndüğünü düşünüyorlar.
Boyle perdeleri kapattı. Jackson hak etmişti. Aptallığıyla planlarımızın içine etti.
Peki ya Yuri Andreev?
Boyle odanın bir köşesinde duran asma kilitli metal bir sandığın başına gitti. Yelek cebinden çıkardığı anahtarla kilidi açtı ve sandıktan karton bir dosya çıkardı. Bir sürü nedenden dolayı hala en iyi adayımız. Bir zamanlar Çar'ın özel koruması olarak görevlendirildiği için aile üyelerini tanıyor. Sibirya'nın o bölgesini biliyor. Kaçtığı kamp Yekaterinburg'dan fazla uzak değildi. Üstelik güç durumlardan kurtulmaya da alışık.
Sahnede öğrendiğim tek bir şey varsa o da herkesin bir zaafı bulunduğu. Onunki ne?
Boyle elindeki dosyaya baktı. Tek bir tane var ama zaaftan çok bilgilerimizde bir eksiklik. Londra'ya vardığı zaman majestelerinin göçmenlik hizmetinde çalışan bir beyaz irtibat subayı tarafından sorgulandı. Andreev ona Kızılların bir kampından kaçtığını, sonunda St. Petersburg'a ulaşmayı başardığını ve kısa süre sonra ailesiyle birlikte olduğunu anlatmış. Ama hemen arkasından neler olduğunu tam bilemiyoruz. Tek bildiğimiz tekrar kaçtı.
Ne demek istiyorsun?
St. Petersburg'da başından bir şeyler geçmiş. Kızıllarla bir çatışma gibi bir şeyler. Dediğine göre canını güç kurtarmış, karısıyla oğlunu terk etmek zorunda kalmış. Onunla konuşan subay Andreev'in derinden sarsıldığını ama bu konuda konuşmaya yanaşmadığını söylüyor. Hayatını tehlikeye atmaya ve Rusya'ya dönmeye hazır mı? Asıl soru bu. Elindeki dosyayı kahve sehpasının üzerine attı. Yarın bir cevaba ulaşacağız. Cevaptan bahsetmişken biraz uyuman gerek.
Holyhead'e giden posta vapuruna yetişmek istiyorsan sabah 7'de yola çıkman gerekecek.
Genç kadın çantasına uzandı.
İyi geceler Joe.
Boyle koridorun karşısındaki suite'de kalan Hannah'ı kapıya kadar geçirdi. Elini tutup öptü. İyi yolculuklar. Londra'da Andreev'i ikna ederken de iyi şanslar. Genç kadın kapının eşiğinde tereddüt etti. Yüzünde kaygı, gözlerinde endişeli bir bakışla "Onları kurtarabileceğimize gerçekten inanıyor musun Joe?" diye sordu.
"İnanmak zorundayız. Vicdanımızın kaldıracağı son ağırlık 5 masum çocuğun ölümü olmalı."
10. ayrımın sonu. Sayfa 138.